Ayrım 12.
Dostoyevski'yi ancak kaderin ona yüklediği bu çift kutupluluk sayesinde anlayabiliriz. İkili bir hayatın kurbanıdır o ve kaderin olduğu gibi bağnazlık derecesine varan bir sevgiyle kabul ettiği için de bu karşıtlığa tutkuyla bağlanmıştır. Sanatkar mizacının ateşliliği bu karşıtlıkların sürekli olarak birbiriyle sürtüşmesinden ileri gelmektedir. Onları birbiriyle uzlaştıracak yerde aralarında cennetten cehenneme kadar varan bir uçurum açmaktadır. Açılmış olan yara zihni çalışmanın yakıcı humması içerisinde hiçbir zaman kapanmayacaktır. Sanatkar olan Dostoyevski karşıtlığı kendi içerisinde toplamıştır. Sanatın ve belki de insanlığın en kuvvetli iki kişiliği odur. Dostoyevski'nin kusurlarından biri varlığının özüne çok benzerli, sembolik bir şekil vermiştir. Kumara olan marazi düşkünlüğü. Çocukluğundan beri iskambil oynama tutkusu vardı onda. Ama gergin sinirlerinin şeytani aynasını ancak Avrupa'da keşfetti. İlkel ikiliği içerisinde bu derece tehlikeli olan kırmızı ve siyaha rulete verdi kendini. Baden Baden'in yeşil çuhası, Monte Carlo'nun kumar masası Avrupa'da ona en büyük coşkunluğu veren şey olmuştu. Bu onu Sixtine Madonna'sının Michelangelo heykellerinden, güneyin manzaralarından, bütün dünyanın sanat ve uygarlığından daha fazla etkilemiş, büyülemişti. Çünkü kumarda bir gerginlik ve karar verme söz konusuydu. Kırmızı mı, siyah mı? Tek mi, çift mi? Mutluluk mu, yoksa tam bir yıkılış mı? Kazanacak mı, yoksa kaybedecek mi? Bütün bunlar rulet çarkının döndüğü o kısacık süre içerisinde sıkışmıştı. Bir acı veya sevinç şimşeği içerisindeki o şiddetli gerginlik Dostoyevski'nin karakterine uygun gelmekteydi. Uzlaşma, yavaş yavaş, derece derece yükselme onun ateşli sabırsızlığının katlanamayacağı bir şeydi. Para biriktirerek, tedbirli davranarak, hesabını kitabını bilerek Almanya'da sucuk salam gibi şeyler satan bir dükkan açıp para kazanmak istememiştir hiçbir zaman. Onu çeken şey kumardır. Ya hep ya hiçtir. Yeşil çuhanın önünde iradesi yarı bilinçli yarı bilinçsiz olarak hiç durmadan kaderine meydan okumuştur. Bir an içerisinde karar vermiş olmanın şiddeti, sinirlerinin şiddetle kamçılanmış olmasından ileri gelen o kuvvetli duygu, Sara nöbetinin geleceğini bildiren ön sezinin ortaya çıktığı, Simonovski meydanının o unutulmaz anını hatırlatan çağrışımlar. Kader onunla nasıl oynuyorsa o da aynı şekilde kaderiyle oynamaktadır. Şansını denemekte ve hayatı güvenliğe ulaşır ulaşmaz titreyen bir elle onu yeniden tehlikeye atmaktadır. Yeşil çuhanın üzerinde. Para kazanmak hırsı ile tamahkarlığı yüzünden kumar oynamış değildir. Onu kumara iten şey uygunsuz, olağanüstü bir hayat sürmek gibi bir Karamazov gibi yaşamaktır. Baş dönmesine karşı duyduğu marazi bir susuzlukla kulenin ta tepesine çıkıp aşağıdaki uçuruma eğilme arzusu ile yanıp tutuşarak en şiddetli duygulara ulaşmayı istediği için kumar oynamaktadır. Çünkü o uçurumu, hayatın derinliklerini, şeytani tesadüfleri sevmektedir. Bağnaz bir insanın alçak gönüllülüğü ile kendisinden daha kuvvetli olan güçlülere tapmaktadır. Her zaman bu güçlerin öldürücü darbelerini kendi üzerine çekmeye çalışmıştır. Dostoyevski kumar oynarken kaderine meydan okumaktadır. Kumar masasına koyduğu şey aslında para değildir, sahip olduğu son matelik değildir. O bütün varlığını koymaktadır ortaya. Kazandığı şey de para değil. Sinirlerinin alabildiğine sarhoş olması, korkunç bir sıkıntı, evrenin şeytani anlamıdır. Dostoyevski kumar oynarken bile tanrı susuzluğu çekmektedir. Dostoyevski bu tutkusunu da tabii en aşırı derecesine kadar götürmüş bir kusur haline getirmiştir. Bu dev ruhlu insan için tedbirli davranmak, bir noktada durmak mümkün değildi. Hayatım boyunca her yerde sınırları aştım, ölçüyü kaçırdım diyordu. Sınırları aşmak, ölçüyü kaçırmak sıradan insan için bir tehlikedir. Sanatkarın büyüklüğü ise buradan ileri gelir. Burjuva ahlakının sınırları ona set çekememiştir. Hukukun sınırlarını ne derece aştığını, romanlarındaki kahramanların adam öldürme içgüdülerinin onda ne derece gerçekleşmiş olduğunu kimse bilmiyor. Doğrulanmış olan bazı olaylar vardır. Bunlar belki de en hafifleridir. Çocukken oyunda hile yaptığını bilinmektedir. Suç ve Ceza'daki o içler acısı çılgın Marmeladov, içki parası bulabilmek için nasıl karısının çoraplarını aşırdıysa, Dostoyevski de rulet oynamak için kendi karısının elbisesini ve parasını çalmıştır. Bodrum katlarındaki o korkunç şehvet düşkünlüğü ne dereceye kadar Dostoyevski'nin kendi sapıklığının bir belirtisi olarak görülebilir. Şehvet örümceklerinin cinsel çılgınlığını Sidorogov, Strasov, Fedor Kramazov şehvet çılgınlıkları acaba ne dereceye kadar kendi kendi yaşantılarıdır? Onun hayatını yazanlar bu soruları kendi kendilerine sorma cesaretini gösterememişlerdir. Zevkleri de, sapıklığı da şüphesiz saflık ya da masumlukla ahlak bozukluğunu karşı karşıya getirmek gibi esrarlı bir ihtiyaçtan doğmuştur. Ne derece anlamlı olursa olsun bu tahminler ve bu efsaneler üzerinde tartışmakta yarar yoktur. Şu var ki bir kurtarıcı olarak karşımıza çıkan kutsal Alyosha, cinsel saplantılara gömülmüş iğrenç bir sefiften başka bir şey olmayan Fedor Karamazov'la aynı kanı taşıdığını unutmamak gerekir. Bir noktada şüphe yoktur. Şehvet düşkünlüğünden Dostoyevski her türlü normal ölçünün dışına çıkmıştır. Ama bu düşkünlük Goethe'ninkinden farklı bir seyir izlemiştir. Goethe, bütün ayıpların ve suçların tohumlarını kendi içerisinde taşıdığını açıkça ilan etmiştir. Dev adımları ile ilerlemesi ve gelişmesi bu tehlikeli tohumları içerisinden söküp atmak için gösterdiği tek ve olağanüstü bir çaba sayesinde mümkün olmuştur. Olympus tanrılarına benzeyen bu büyük adam belli bir ahenge ulaşmayı gaye edinmiştir. En büyük arzusu her türlü karşıtlığı ortadan kaldırmak, soğukkanlı olmak, sağlam bir kuvvetler dengesine ulaşmaktır. Kendi içerisinde duyduğu şehveti frenlemiştir. Doğruluğuna inandığı örf ve adetlere duyduğu saygı ile sanatını yoksullaştırma pahasına da olsa kendi içindeki bütün tehlikeli tohumları söküp atmıştır. Ama böylece kuvvetinin büyük bir kısmını da yok etmiştir. Dostoyevski ise hayatın kendisine vermiş olduğu her şey gibi kişiliğinin bu ikililiğini de tutku ile sevmektedir. Ahenge ulaşma özlemini duymaktadır. Çünkü onun için ahenk demek hareketsizlik demektir. Benliğinin birbirine karşıt olan yönlerini bir yanda Tanrı'ya, öte yanda şeytana varacak şekilde geliştirmiş ve bu ikisinin arasına da bütün bir evreni yerleştirmiştir. Hayatın sonsuzluğunun özlemini duymaktadır ve hayat onun için iki karşıt kutup arasındaki bir elektrik kıvılcımından başka bir şey değildir. Kendi içerisindeki tohumlar ister iyi, ister kötü, ister yararlı, ister zararlı olsun mutlaka gelişmeli, çiçek açmalı ve meyve vermelidir. Kusurlarını alabildiğinde başıboş bırakmıştır. İçgüdülerini, suç işleme içgüdüleri söz konusu olduğu zaman bile hiçbir şekilde frenlemeye çalışmamıştır. Kusurlarını, hastalığını, kumara olan düşkünlüğünü, hainliğini ve hatta şehvetini sevmektedir. Çünkü şehvet duygusu onun için tenin metafiziğini sonsuz derecede haz duyma iradesini ifade etmektedir. Goethe, eski çağın Apollonculuğunu gaye edinmiştir. Ne Olympus tanrılarına yaraşan bir hayat sürmek istemiş ne de tanrıya benzemeye çalışmıştır. Onun bütün istediği kuvvetli bir insan olmaktır. Dostoyevski'nin ahlakı klasik olana, kurallara değil şiddete, kuvvete yönelmiştir. Onun için iyi yaşamak demek hayatı güçlü bir şekilde bütünüyle yaşamak demektir. İyilik ve kötülüğün en şiddetli, en baş döndürücü şekillerini kendi içinde duymak demektir yaşamak. Dostoyevski hiçbir zaman kurallara uygun bir hayat yaşamayı düşünmemiş. Her zaman tamlığa, bütünlüğe ulaşmaya çalışmıştır. Tolstoy ise endişeyle doğrularak eserini bir yana itmiş ve bütün hayatı boyunca iyinin kötünün ne olduğunu, iyi mi kötü mü yaşadığını bilmek için çırpınıp durmuştur. Bunun içindir ki Tolstoy'un hayatı bizi eğiten bir kitaptır. Dostoyevski'nin ise bir sanat eseri, bir trajedi, bir kaderdir. Bilinçli bir gayenin peşinden koşmaz o. Kendini bilimsel bir şekilde inceleyecek yerde kuvvetlerini arttırmaya çalışır. Bütün milletin önünde Tolstoy işlediği bütün günahlardan ötürü kendini suçlamıştır. Dostoyevski ise susmuştur. Ama onun bu susması Tolstoy'un bütün suçlamalarından çok daha yakındır. Sodom fikrine dipnot. Sodom eski Filistin'de zenginliğiyle ünlü bir şehir. Kutsal kitaba göre şehir halkı kendini ahlak bozukluğuna kaptırdığı için Tanrı tarafından yakılıp yıkılmış, yok edilmiştir. Bütün suçlamalarından çok daha yakındır. Dostoyevski ne kendisini yargılamak ne de düzeltmek istemiştir. Bütün istediği gittikçe daha kuvvetli olmaktır. Kendi tabiatının kötü ve tehlikeli unsurlarına karşı koymamıştır. Tam tersine bu unsurlar onun için tahrik edici, uyarıcı bir rol oynamışlardır. Kusurlarını duyduğu pişmanlıktan ötürü sevmektedir. Gururuna olan düşkünlüğü ise alçak gönüllülüğünden kaynaklanmaktadır. Kendi tabiatındaki şeytani unsurları gizlemek, ahlaka uygun özürler bulmaya çalışmak, ölçülü ama bayağı burjuva adetlerinin uğruna ölçüsüzlüğünün temel güzelliklerini set çekmek çocukça bir şey olurdu. Karamazov'un Delikanlı'daki öğrencinin, Ecinilerdeki Strigov'un ve Suç ve Ceza'daki Sidirgov'un şehvetin esiri olan ahlaki düşkünlüğünün son basamaklarına kadar inen bütün bu insanların yaratıcısı, onları kendi kişiliğinde yaşayabilmek için cinsel hayatın en bayağı şekillerine aşina olmalıydı. Çünkü romanlarındaki kişileri bu derece zalim bir gerçeklikle canlandırabilmek için aklıyla, kafasıyla sefahatten hoşlanmış olması gerekirdi. Şehveti her iki görünüşüyle de tanımıştı. Çamurlar içerisinde bocalayan ve şehvete dönüşen tenin sarhoşluğu ve bu şehvetin hainlikten cinayete kadar varan en ince ayrıntılı fikirleri sonuçları. O bütün bunları türlü türlü maskelerin altından fark edebiliyordu ve uyanık bakışları ile bu duyguların çılgınlığına gülümseyerek bakıyordu. Daha yüce aşk duygularına da yabancı değildi. Tenle ilgili olmayan sevginin, acımanın, evrensel kardeşliğin, gözyaşlarının ne demek olduğunu biliyordu. Bütün bu esrarlı güçler onda, gerçek şairlerin hepsinde karşımıza çıkan bir takım geçici izler değil, saf, kuvvetli ve yoğun duyguları ifade ediyordu. Bir aşk sahnesini anlatırken kendi duyularının heyecanını ve ürperişini hissetmek mümkündür. Ve bu aşk sahnelerinin çoğunu herhalde bizzat yaşamıştır. Bunları söylerken Dostoyevski'nin sefih bir adam, ten hazlarına düşkün, zevkinden başka düşünmeyen bir insan olduğunu söylemek istemiyorum. Istıraplarını sevdiği gibi zevklerini de seviyordu. İçgüdülerinin eseriydi. Bedeniyle olduğu kadar kafasıyla da karşı konulmaz bir merak duygusuna kaptırmıştı kendini. Ve bu duygu onu kamçılayarak tehlikeleri, yanlış yolların dikenleri içerisine itiyordu. Duyduğu zevk sıradan bir haz değildi. Bütün duyguların işe karışmasını saray illetinin esrarlı ve fırtınalı alevi içerisindeki hissetme iradesinin harekete geçmeden önce gelen birkaç tehlikeli an içerisindeki şiddetli ve yoğun duyguları sonra pişmanlık uçurumuna yuvarlanmayı ifade ediyordu. Zevk düşkünlüğü, tehlike kıvılcımlarından hoşlanmaktan, sinirlerinin uyarılmış olmasından haz duymaktan ileri geliyordu. Vicdanla bunaltıcı bir utanç duygusunun acayip karışımında her zevkin karşıtı ve ayrılmaz bir parçası olan pişmanlığı arıyordu. Namussuzluk içerisinde saflığı ve masumluğu, suçlarda ise tehlikeyi arıyordu. Dostoyevski'nin şehvet düşkünlüğü içerisinden çıkılmaz bir labirenttir. Aynı bedende Tanrı ile hayvan bir araya gelmiştir. Karamazov kardeşlerin sembolik anlamı budur. Bir melek, bir aziz gibi kutsal olan Alyosha, zalim bir şehvet örümceği olan Fedor'un oğludur. Şehvet saflığı, suç büyüklüğü, zevk ızdırabı yol açmakta, buna karşı ıstırap ve zevk vermektedir. Karşıtlıklar hep iç içe geçmiş durumdadır. Dostoyevski'nin evreni cennetle cehennem, Tanrı ile şeytan arasında yer almaktadır. Kendi kaderinin eline terk etmek, hem de bile bile kayıtsız şartsız şekilde kendini kaderine teslim etmek Dostoyevski'nin biricik sırrıdır. Kendinden geçmesinin coşkunluğunun yaratıcı alevidir. Hayatındaki aşırılıklar, çektiği ıstırapların büyüklüğü, ona hayatın acı ve tatlı taraflarını, tanrısal ve kavranılması mümkün olmayan mistik ve anlaşılmaz yönlerini sevdirtmiştir. Daha rahat ve sakin bir hayat sürmek istememiştir. Hayatının daha yoğun, daha şiddetli olmasını arzu etmiştir. İç ve dış tehlikelerden hiçbir zaman kaçmamıştır. Bunları sinirlerini kamçılayan duyularını keskinleştiren imkanlar olarak görmüştür. Kendi içerisindeki tohumları, iyilik ve kötülük tohumlarını, tutkularını ve kusurlarını, tehlikeli olabilecek en ufak bir kısmını bile baskı altına almaksızın benliğinin olanca coşkunluğunu ve taşkınlığını geliştirmiştir. Bir kumarbaz olarak kendini bütünüyle karanlık güçlerin eline bırakmıştır. Çünkü hayatın bütün şehvetini kırmızı ile siyah, hayatla ölüm arasında hissetmektedir. Goethe gibi tabiata şu şekilde seslenmektedir. Beni bu noktaya sen getirdin. Bundan böyle yine sen önüne katıp sürükleyeceksin. Tarihini düzeltmeyi, kaderini yumuşatmayı veya kaderinden kaçmayı hiçbir zaman düşünmemiştir. Hiçbir zaman huzur içinde mükemmelliğe, bütünlüğe ve sona ulaşmayı gaye edinmemiştir. Acılar içerisinde daha yoğun, daha şiddetli bir hayat sürmek istemiştir. Duygularını her zaman en yüksek noktalarına kadar götürmeye çalışmıştır. Goethe gibi bilirlaşmak ve kişiliğinin çeşitli yönleriyle kaosun hareketliliğini yansıtmak istememiş, kendi kendini yıkan bir alev gibi kalmayı tercih etmiştir. her gün yeniden doğmak, hep daha büyük güçlerle ve gittikçe daha şiddetli bir hal alan karşıtlıklarla hiç durmadan kendini yenilemek için. Hayatına yön vermek değil, yaşadığını hissetmek istemiştir. Kaderinin efendisi olmak değil, ona körü körüne kul köle olmak istemiştir. Ve böylece Tanrı'nın en alçak gönüllü kulu, bütün insanların en keskin görüşlüsü haline gelmiştir. Dostoyevski kendi kaderini, yönetme gücünü kadere bırakmıştır. Böylece hayatı zamanın geçiciliğine galebe çalmıştır. Kendini edebi güçlerin bağlı kılan, esrarlı, cin çarpmış bir adamdır o. Belgelere dayanan çağımızın açıklığı ve seçikliği içerisinde, mistik çağların nesli tükenmiş olan şairlerini kendi kişiliğinde yeniden canlandıran, gayipten haber veren bir çılgındır. Kadere boyun eğmiş bir insandır. Dev gibi kişiliğinde ilkel ve kahramanca unsurlar vardır. Öteki edebi eserler kendi çağlarının çukur ovaları üzerinde yükselen çiçekli dağlar gibidirler. İlkel ama sakin bir yaratıcı kuvveti dile getirirler. Sonsuzluğa doğru yükselen kararla örtülü zirvelerine bile ulaşmak mümkündür. Oysa Dostoyevski'nin ulaştığı zirveler hayali, çorak, volkanik taş yığınlarına benzerler. Ama delik deşik olmuş bağrının kraterinde dökülen lavlar bizim dünyamızın en derin tabakalarına kadar işler ve orada her türlü başlangıcın ilk noktasıyla ilkel ve asli kuvvetlerle birleşir. Dostoyevski'nin kaderinde ve eserlerinde bütün insanlığın esrarlı uçurumunu keşfederek içimiz daralır ve ürperir. Dostoyevski de insan. Dostoyevski'nin kendisi bir yanardağa benzediği için yaratmış olduğu kahramanlar da birer yanardağ gibidir. Çünkü her insan önünde sonunda kendi yaratmış olduğu Tanrı'ya benzer. Onlar bizim dünyamızda rahatça yerlerini bulmuş değildirler. Duyguları onları her zaman asli problemlere, temel problemlere yöneltmektedir. Bu kahramanlar da çağımızın sihirli insanı, tutkusundan başka bir şey tanımayan ilk insani varlıklarla birleşmiştir. En yüce bilgiyle dünyamızın ilk problemleriyle ilgili belirsiz sorular birbirine karışmıştır. Henüz şekillerini bulmuştur onda. Kalıplaşmamışlar, katılaşmamışlardır, yontulmamışlardır. Ebediyen yarım kalmış gibidirler ve bu yüzden çok daha canlı görünürler bize. Çünkü tamamlanmış olan insan sınırlı bir bütündür. Dostoyevski ise sonsuzluğa yönelmektedir. Bir sanatkar olan Dostoyevski sadece kendi kendisiyle ahenk halinde olmayan problematik mizaçlı bir insanla ilgilenmektedir. Ancak böyle bir insanı bir roman kahramanı olarak görmektedir. Tamlığa, bütünlüğe ulaşmış, olgunlaşmış insanları bir elma ağacının düşen olgun elmalar gibi bir yana itmektedir. Yarattığı kişileri ancak çektikleri ölçüde sevmektedir. Kendi hayatındaki gerginliği ve kişiliğindeki ikiliği onlarda bulduğu ölçüde kendilerini kaderin akışına bırakmak istemeyen bir kaos oldukları ölçüde sevmektedir. Dostoyevski'nin kahramanlarının olağanüstü orijinalliğini daha iyi anlayabilmek için onları başta roman kahramanları ile karşılaştıralım. Balzac'ın bir kahramanını Fransız romanının tipik bir örneğini hatırlayalım. İster istemez bir belirlilik, süreklilik ve psikolojik birlik fikrine ulaşacağız. Geometrik bir şekil gibi belirli çizgileri ve kanunları olan açık ve seçik bir fikir edineceğiz. Bazen bütün kahramanları ruhun kimyasını ışığa çıkarabileceği tek bir maddeden meydana gelmişlerdir. Belli özellikleri olan ve ahlaki yönden olduğu kadar psikolojik yönden de belirli tepkiler gösteren unsurlardır bunlar. Bir insan olmaktan çok insan haline gelmiş bir takım yeteneklerdir. Belli bir tutkuyu çok kesin, çok belirgin şekilde dile getiren makinelerdir. Bazen romanlarında adı geçen her kahraman ya bir erdemin ya da bir kusurun sembolü gibidir. Rastinka karisliği, Goriot Baba fedakarlığı, Votrin anarşiyi temsil eder. Bu kişilerin her birinde belirgin bir itici güç, bütün öteki iç kuvvetleri kendine doğru çeker ve peşinden sürükler. Onları sınıflandırmak, belli bir sıraya, düzene koymak mümkündür. Çünkü yalnızca tek bir kuvvetle harekete geçmektedirler. Bu kuvvet onları tıpkı bir mermi gibi hayatın ve toplumun içine fırlatır. Hayatın her türlü çekici yanı karşısında nasıl bir tepki gösterecekleri kesinlikle bilindiği için bu kahramanlara otomat dense yeridir. Bir uzman tıpkı bir makinenin kuvvetini ve dayanma gücünü ölçer gibi onlarınkini de ölçebilirdi. Ağırlığı ve kendisi bir taş gibi onların grafiğini çizilirdi. Grandet'in cimriliği kızının kahramanlığıyla ve fedakarlığıyla arttığı ölçüde artacaktır. Goriot babanın henüz refah içerisinde yaşadığı ve özenle pudralanmış perikosunu taktığı sıralarda bir gün gelip kızları için yeleğini satacağı ve elinde kalan tek serveti olan gümüş yemek takımını elden çıkaracağı bilinmektedir. Karakterinin birliği ve bütünlüğü ve maddi varlığının tam bir insani şekle sokamadığı içgüdüsü onu bu şekilde hareket etmeye zorlamaktadır. Bazen karakterleri aynı zamanda Victor Hugo'nun, Walter Scott'un ve Dickens'ınkilerle de aynıdır. Hep ilkeldirler, hep tek renklidirler. Hepsi belli bir gayeye doğru yönelmişlerdir. Ahlakın terazisinde tartılabilecek birimlerdir bunlar. Yalnızca karşılarına çıkan tesadüfler çok renklidir ve binbir çeşit kılık altında ortaya çıkmaktadır. Bu yazarlarda kahramanların başından geçen olaylar çok çeşitli olmakla beraber insan tektir ve bir bütündür. Roman bu dünyanın güçlerine hakim olabilmek için yapılan bir mücadelenin ifadesidir. Bazen kahramanları toplumun onlara karşı koyma gücüne göre daha zayıf ve daha kuvvetlidirler. Ya hayata galebe çalarlar ya da hayat onları ezip geçer. Alman romanının kahramanında bu derece sürekli ve belirli çizgiler görmek mümkün değildir. Bu tip bir kahramanın içinde birçok ses birden konuşmaktadır. Psikolojik yönden kendi kendisiyle çelişmektedir. Ruhunda iyi ile kötünün, kuvvetle zayıflığın birbirine karıştığı birçok seslilik hakimdir. Başlangıçta her şey düzensizdir, karışıktır ve şafağın sisleri bakışlarını gölgelendirmektedir. Kuvvetlerini fark etmekte ama onları henüz belli bir nokta üzerinde toplayamamaktadır. İçinde birbiriyle çelişen bir takım kuvvetler vardır, ahenkte olan hiçbir şey yoktur. Şu var ki o birliğe doğru yönelmekte, birliğe ulaşmaya çalışmaktadır. Son tahlilde Alman dehası her zaman birliği gaye edinmiştir. Goethe'nin dediği gibi bir insan halini alır. Hayatın karma karışık bir hale getirdiği unsurlar huzur içerisinde aydınlığa çıkarlar, billurlaşırlar, çıraklık yılları ustayı yaratır. Ve bütün bu kitapların son sayfasında William Meister, Ofenden gibi kahramanlar temizlenmiş, arınmış bir dünya ile güçlü bir bakışla çıkarlar hayata. Hayatı ideal bir haliyle uzaklaşır, kuvvetler artık karma karışık bir şekilde boş yere harcanacak yerde birbirleriyle birleşir ve hep birlikte düzenli çabalarla en yüce gayeye doğru yönelir. Goethe'nin ve bütün Alman yazarların kahramanları önünde elinde sonunda kusursuz şekillerine ulaşmış, değerli ve faal olan insanlar haline gelirler. Tecrübe onlara hayatı tanıtmıştır. Dostoyevski'nin kahramanları ise gerçek hayatın karşısında belli bir tavır takınmazlar. Üstelik bunu istemezler de, gerçeği kavramayı, anlamayı da istemezler. Daha başlangıçtan beri hayatı aşmak, sonsuzluğa doğru yükselmek isterler. Kaderlerinin yalnızca bir iç anlamı vardır onlar için. Onların hüküm sürdüğü alan bu dünya değildir. Değerlerin, ünvanların, güçlü olmanın, paranın parlak çekici yanları, maddi zenginlikler onlar için ne Balzac'ta olduğu gibi bir gayedir ne de Almanlarda olduğu gibi bir araçtır. Bu dünyada kendilerine bir yol çizmek veya bir şeyler hazırlamak istemezler. Düşünmeksizin harcarlar kendilerini, ne şekilde hareket edeceklerini önceden kestirmek hiçbir zaman mümkün değildir. İnsan Dostoyevski'nin eserlerine gömüldü mü hemen bu ilk kaynağın çalıntısını işitir. Hayatı olanca şiddetiyle yaşama, ilkel neredeyse bitkisel bir hayat sürme ihtiyacının varlığını duyar. Soluk alırken hissettiğimiz hayatın ta baştan farklılaşmış şekilleri olan mutluluğu da, ıstırabı da tek başına arzu etmemekten ileri gelen o temel sevinci fark eder. Bu kahramanlar şehirlerin ve işlek caddenin çeşmelerinden değil, o ilk kaynaktan içmek isterler. Geçici olanı bir yana iterek ebedilik, sonsuzluk duygusuna ulaşmak isterler. Onların dünyası sosyal değil, ebedidir. Ne hayatı tanımak ne de ona galebe çalmak kaygısını duyarlar. Hayatla yalın bir temas kurmak ve hayatı yalnızca var olmaktan ileri gelen bir coşkunluk olarak hissetmek isterler. Dünyayı sevdikleri için dünyadan habersiz olduklarını, gerçeği sevdikleri için gerçeğin dışında kaldıklarını gördüğümüz zaman Dostoyevski'nin kahramanları önce bize biraz tuhaf gelir. Dümdüz bir çizgi üzerinde yürümezler, belirli bir gayeleri yoktur. Bu yetişkin insanların körler gibi el yordamıyla yürüdüklerini, sarhoşlar gibi sendelediklerini, duraladıklarını, dönüp arkalarına baktıklarında çeşit çeşit sorular sorduklarını ama cevabını beklemediklerini, bilinmeye doğru atıldıklarını görürüz. Dünyamıza henüz gelmiş ve daha bu dünyaya alışamamış gibidirler.